Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Hatice Adıgüzel. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden alan Adıgüzel, yüksek lisans eğitimini 2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk İslam Sanatları bölümünde tamamladı. 2014 yılında Topkapı Sarayı'ndaki Avrupa Çinlilerinin üretim merkezleri ışığında değerlendirilmesi isimli teziyle İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden doktora derecesini aldı. Geç dönem Osmanlı mimarlık tarihi, Osmanlı ve Avrupa seramikleri, Osmanlı arkeolojisi, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa ülkeleri, özellikle İtalya arasında maddi kültür değişimleri ve etkileşimler başlıca araştırma konuları arasındadır. Art Sanat, Sanat Tarihi Dergisi, Art of the Orient, Journal of Tiles and Architectural Ceramic Society, Metro Journal of the Faculty of Architecture isimli dergilerde makaleleri yayınlandı. International Congress of Turkish Art, Second Conference of Islamic Art in Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth, Ottoman Empire, Art and Architecture, Religion Society, History of Art History in Central Eastern and Southeastern Europe, The Art of Islamic World and the Artistic Relationship Between Poland and Islamic Cultures gibi birçok konferansta bildiri sunan Adıgüzel, Bizans, Selçuklu, Osmanlı topraklarında kültürel üretim aracı olarak Sırlı Kaplar, Kültürler Başkenti gibi kitaplara makaleleriyle katkı sağladı. TÜBİTAK yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu kapsamında 2015'te Roma La Sapienza, 2018'de Venedik Kaposcari Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde sanat tarihi dersi veren doçent doktor Hatice Adıgüzel ile bugün konuşacağımız konu ise Geç Osmanlı İstanbul'da İtalyan mimarlar Doranco ve Annibal Rigotti. Hoş geldiniz Hatice Hanım.
Hoş bulduk. Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
Öncelikle beni kırmadığınız için ve ben de podcast serimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Anamet Kütüphanesi'nin müdavimlerinden biriyle bir araya gelmek ve serimizde ağırlamak büyük keyif benim için. Bugün sizinle Geç Osmanlı İstanbul'a damgasını vurmuş Sultan II. Abdülhamit döneminde İstanbul'a gelen Raimondo Doranco, 1893-1896 yılları arasında İstanbul'da kalan İtalyan mimar Annibal Rigotti'nin İstanbul günlerini konuşacağız. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım.
Tabii.
Tanzimat sonrası Osmanlı mimarisinin şekillenmesinde İtalyan ve İtalyan kökenli Levanten mimarların katkısı oldukça fazla. Delfo Seminati, Antonio Lasak, Fossati, Alexander Valori, Edoardo Denari bu isimlerden birkaçı. Ama bir isim var ki Arnavut tarzındaki bina tasarımları ile İstanbul'a damgasını vuran 2. Abdülhamit devrinde 16 yıl saray mimarlığı yapan Raimondo Doranco. Peki kimdir Doranco? 19. yüzyılda İstanbul'a neden geliyor bu önemli mimar?
Raimondo Doranco Osmanlı mimarisinde çalışan yabancı mimarlar içinde oldukça iyi tanınan bir kişilik aslında. Her ne kadar değeri geç anlaşılsa da hakkında epey yazılıp çizildi. Ben burada daha çok onun İstanbul yıllarının arka planına bakarak işbirliği yaptığı tasarım ekibiyle ilişkiler üzerine durmak istiyorum. Bu arka plandaki aktörlerden biri olan Annibale Rigotti ile İstanbul'da geçirdikleri 4 yıl ve sonrasında kesişen veya ayrılan yollar üzerine konuşmak istiyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da İtalyan sanatçıların sayısında belirgin bir artış oluyor. Bu durumun belli tarihsel nedenleri var tabii. Başta Osmanlı Devleti'nin Tanzimat sonrasında birçok alanda gerçekleştirdiği reform hareketleri için Batı kökenli yönetici, sanatçı, eğitimci gibi uzmanlara ihtiyaç duyulması var. Bir diğer önemli nedeni ise İtalya Yarımadası'nda bu yüzyılın ortalarında oluşan siyasi ve ekonomik sorunlar oluşturuyor. Ülkenin yaşadığı işgaller ve sonrasında özellikle 1860'ların başında İtalya Birliği'nin kurulma sürecinde oluşan karışık ortamda ekonomik sorunlar yaşayan çeşitli mesleklerden İtalyan vatandaşı ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Osmanlı başkenti İstanbul bu dönemde göç etmek durumunda olan İtalyanlar için cazip bir yer tabii. Çünkü burada Ceneviz ve Venedikliler gibi kolonilerin kurduğu bir altyapı var. Neticede bu göç kentsel mekanın, sanatın ve kültürün, ticaretin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Gelen İtalyanlar arasında mimar ve mühendislerin ağırlığı oluşturduğunu görüyoruz. Bunlar elçiliklerde ya da Fossati veya Montani örneklerinde olduğu gibi Osmanlı yönetim kadrolarında görev alıyorlar. Ama Raimondo Doranco saray mimarı olarak çalışan tek yabancı mimar olması bakımından ayrı bir yere sahip. Doranco İstanbul'a 1893 yılında önemli bir serginin tasarımını yapmak üzere Osmanlı hükümetinin daveti sonucu geliyor. Peki kimdir Raimondo Daronco? Kısaca hatırlayacak olursak aslında herkesçe zaten biliniyor. 1857'de Udine yakınlarındaki Gemona'da inşaatçılıkla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Genç yaşlarında Graz'da bir duvarcı ustasının yanında çalışıyor ve yine burada bir tür yapı meslek okulunda eğitim alıyor. Böylece mesleğine dair pratik ve teorik olarak temel bilgileri ediniyor. Mimar olma hayaliyle Gemona'ya dönüyor fakat ailesi onun okumasını değil çalışmasını istiyor. Onlarla yaşadığı bir anlaşmazlık sonucu askerlik görevi için Torino'ya gidiyor. Böylece buradaki mimarlık ortamı hakkında bir ön fikir ediniyor. Torino bu dönemde tabii İtalya'nın modern yüzünü temsil eden kültür başkenti olarak anılıyor ve Daronco'nun hayatında da önemli bir yere sahip olacak bir yer. Mimarlık eğitimini 1877-1881 yılları arasında Venedik Akademisi'nde alıyor. Mezun olduktan sonra mimarlık ve dekorasyon alanlarında açılan çeşitli proje yarışmalarına katılıyor ve bu alanda da önemli dereceler elde ediyor. Bu erken çalışmalarında Daronco'nun tarihsel üslupları canlandıran bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Bu anlayışın oluşumunda da Giacomo Franco gibi akademi hocaların etkisi olmuş. Onun bu yaklaşımı kırmasında ve kendi kişisel üslubunu oluşturmasında etkili olan bazı karşılaşmalardan söz edebiliriz. Örneğin Torino'da askerlik yaptığı dönemde Fransız mimarlık kuramcısı Viollet-le-Duc'den etkileniyor ve onun öğretilerini okumaya başlıyor. Özellikle çağın yeniliklerini tanıma ve yeni malzeme kullanımı konusunda ondan çok etkilendiğini biliyoruz. Messina Üniversitesi'nde ders verdiği dönemde de İtalyan Liberti üslubunun önde gelen mimarlarından kabul edilen Ernesto Basile ile tanışıyor. Yine çağ dışı dönemde de modern mimariye yön veren Otto Wagner okulu öğretilerini benimsiyor. Bütün bu çoklu karşılaşmalar onun akademi karşıtı inancını pekiştiriyor. Böylece geçmişe atıfta bulunan yaklaşımını kırıyor. Bu anlamda ona ilk ününü kazandıran Torino 1. Mimarlık Sergisi 1890 tarihinde bu serginin ana binası için bir cephe tasarımı hazırlıyor. Bu projesi tarihsel formlardan arınmış sade yapısı ile dönemin mimarlık ortamında dönemin mimarlık eleştirmenleri tarafından çok cüretkar bulunuyor ve sonrasında da İtalyan modern mimarisinin çıkış yapan tasarımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu proje Daronco'nun İstanbul'a çağrılmasında da belirleyici oluyor. Buradan da neden ve nasıl İstanbul'a geldiği meselesine gelebiliriz. İkinci Abdülhamit döneminde yerel ekonomiyi geliştirmek adına İstanbul'da bir ziraat ve sanayi sergisi, dönemindeki adıyla Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi Umumisi açılması planlanıyor. Bildiğiniz gibi Osmanlılar Tanzimat döneminin modernleşme ve sanayileşme adımları paralelinde bir yandan uluslararası sergilere katılırken bir yandan da ülke içinde benzer yaklaşımda sergiler düzenlemeye çabalıyor. Bunun ilk ayağını da Sultanahmet'te Abdülaziz döneminde açılan Sergi-i Umumi oluşturuyor. Şişli'de düzenlenmesi planlanan ikinci serginin tasarımı için nitelikli bir mimar arayışı içine giriliyor. Bunun için serginin organizasyon komisyonu başkanı Selim Melhame Paşa, Sultan II. Abdülhamit'e Avrupa'dan bir dizi sergi tasarımı önerisi sunuyor. Sultan da bunlar içinden Daronco imzasını taşıyan 1890 Torino sergisini seçiyor. Ardından gerekli bağlantılar kuruluyor ve Daronco İstanbul'a çağrılıyor. Daronco İstanbul'a geldiğinde beklemediği bir şekilde bir rekabet ortamıyla karşılaşıyor. Aralarında Alexander Valery'nin de bulunduğu farklı mimarların da bu sergi için projeler sunduğunu öğreniyor. Fakat Daronco olasılıkla Selim Paşa'nın da müdahalesiyle sultandan özel izin alarak kısa sürede hazırladığı tasarım önerisiyle işe almayı başarıyor. Valery daha sonra bu serginin organizasyon komitesinde görev alıyor ve zaten ileriki yıllarda da Daronco ile birçok işte beraber çalışıyor. Daronco'nun hazırladığı bu ilk proje önerisi günümüzde Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi koleksiyonunda bulunuyor. Hatta yeni teşhirde bu çizime de yer verilmiş. Oldukça büyük boyutlu, 76'ya 163 santimetre ölçülerinde bir sulu boya perspektif çizimi bu. Daronco bu çizimi ve ötesini açıklayan, detaylı bir şekilde açıklayan bir de mütalaaname sunuyor yönetime bu öneri sırasında. Bu belgeye de, bu mütalaanameye de Osmanlı arşivinden ulaşabiliyoruz. Bu iki belgeyi birlikte incelediğimizde serginin planlandığı yer, binaların işlevleri, bunların kaplayacağı alan, yaklaşık olarak maliyet, inşaatın yapım malzemeleri, süsleme teknik ve üslupları gibi pek çok konudaki bilgiye ulaşabiliyoruz. Yine bunlardan yola çıkarak bu ikinci serginin ilkine göre daha yüksek ekonomik hedeflere, daha gelişmiş bir tasarım ölçeğine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Nitekim resmi yazışmalardan da bu sergi yapılarına Osmanlı ilerlemesinin göstergesi olarak bakıldığını da öğrenebiliyoruz. Tabii bu sergi projesi bildiğiniz gibi 1894'te İstanbul'un yaşadığı korkunç deprem nedeniyle iptal ediliyor. Ardından Darınko'ya yeni iş imkanları doğuyor. Önce depremde zarar gören binaların onarımında görevlendiriliyor. Sonrasında saray mimarı oluyor ve çeşitli bakanlıklar bünyesinde çalışıyor. Sarayla ilişkili Osmanlı eliti, İstanbul Levantenleri ve İtalyan topluluğu için yapılar tasarlıyor.
Peki buradan geçebiliriz. Daranko'nun İstanbul'a armağan ettiği eserleri. Bu eserleri biz nerelerde görüyoruz İstanbul'da? Nelerdir bunlar?
Aslında oldukça zengin bir yapı repertuarına imza atıyor Daronko İstanbul'da. Ama ne yazık ki bunların önemli bir kısmı zaman içinde yıkılmış veya kontrolsüz bir şekilde yenilenmiş. Kağıt üzerinde kalan çok sayıda projesi var. İstanbul'un birçok yerinde Daronko imzasını taşıyan yapıya rastlamak mümkün. Belli akslar üzerinden şöyle bir bakacak olursak, başta Yıldız Sarayı bünyesinde yaptığı mimari düzenlemeler ve yeni tasarladığı yapılar var. Örneğin Şale Köşkü ek bölümü, Ada Köşkü, Çini Fabrikası, Ahırların bir bölümü, Seralar gibi ya da Yaveren Dairesi'nin yeniden yapımı gibi. Yine Yıldız Serence Bey'de Şeyh Safir Külliyesi, onun yapı repertuarı içinde başyapıtlarından biri olarak değerlendiriliyor ve Osmanlı Arnavusu'nun önemli örneklerinden birini oluşturuyor. Galata ve Pera bölgesinde İstanbul Arnavusu denilince ilk akla gelen uluslararası niteliklere sahip Botter Apartmanı var. Galata'da bir köşe çeşmesi bulunuyor. Hatta Laleli Çeşme olarak da anılıyor. Yani bulunduğu sokağa da adını vermiş bir çeşme. Günümüze ulaşmasa da bu bölgede inşa ettiği önemli bir yapısı Karaköy Mescidi'ni zikretmek gerekir. Dini mimari için sıra dışı olan Viyana Sesesyonu ile Osmanlı formlarını birleştiren bu yapı ne yazık ki 1950'lerdeki meydan düzenleme çalışmaları kapsamında kurban ediliyor. Sultanahmet'te Osmanlı Baroğu'nun yorumladığı eserlerinden Orman, Maden ve Ziraat Nezareti binası ve Yeniçeri Müzesi var. Günümüzde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü olan bina. Haydarpaşa'da Valori ile birlikte tasarladığı Mektebi Tıbbiye Şahane binası bulunuyor. Bu son iki yapı onun İstanbul'daki erken yıllarında Osmanlı canlandırmacılığı yaptığı dönemini örnekliyor. Yine Boğaz'ın iki yakasında birçok köşk tasarlamış. Bunların da çoğu ya yıkılmış ya özgün niteliklerini büyük ölçüde kaybetmiş. Bunlarda da Orta Avrupa konut biçimleriyle Osmanlı geleneklerini birleştirdiğini görüyoruz. Günümüze ulaşan örneklerden Tarabya İtalyan Elçiliği yazdığı, onun Osmanlı konut geleneği, İtalyan klasizmi ve Arnavut formlarını sentezlediği bir yapısı olarak dikkat çekiyor. Uber Köşkü'ne yaptığı ilaveler, Arnavutköy'de Memduh Paşa Kitaplık ve Koleksiyon binası ki günümüzde konut olarak kullanılıyor ve birçok özgün niteliğini kaybetmiş, Boğaz'daki diğer yapılarına örnek olarak verilebilir. Yine Büyükada'da Mizi Köşkü rekonstrüksiyonu var. Deprem sonrası ele aldığı yapılardan biri.
Der Saadet Ziraat ve Sanayi Sergi Umumisi'nin tasarım ve uygulamasını yaparken Daronco İstanbul'daki yerel mimarlarla çalışmak yerine kendisine yardımcı olabilecek, biraz önce söylediniz gerçi Valori'den destek alıyor bazı projelerde ama sergi için yardımcı olabilecek bir ekip talep ediyor saraydan. Bu gelen kişilerin de İtalya'dan gelmesini istiyor. Gelecek kişileri kendi seçmek istiyor. Peki kimler geliyor İtalya'dan bu dönemde kendisine yardımcı olmak için?
Daronco Dersaadet sergisinin tasarım ve uygulama işini resmen aldıktan sonra bu geniş kapsamlı projeyi tayin edilen kısa zaman içinde tek başına gerçekleştirmesini zor olacağını belirtiyor ve kendisine yardımcı olacak bir ekip verilmesini istiyor. Yine bu talep yazısında bu ekibin mühendis ve ressamlardan oluşacağını ve bunları da kendisinin seçmek istediğini belirtiyor. Bu arada belgelerde yani Osmanlı belgelerinde mimar ve mühendis kavramları arasındaki çizgi çok belirsiz. Örneğin Daronco'ya sergi mühendisi ya da sergi mimarı denilebiliyor ya da Rigotti'ye sergi ressamı gibi ifadeler kullanılabiliyor. Sonuçta toplamda 8 kişilik bir ekip talep ediyor. Ancak sergi yönetimi bunların yalnızca bir kısmının mimarın kendi seçimiyle İtalya'dan çağrılabileceğini onaylıyor. Diğerlerinin özellikle ressamların bir kısmının tasarruf yapmak ve memleketteki gençlerin yetişmesi için ülke içinden seçilmesine karar veriyor. Burada bahsi geçen ressamların temel görevi yapılan çizimlerin inşaatta kullanılmak üzere kopyalarını çıkarmak. Bu nedenle de belgelerde adi ressamlar olarak, yani daha niteliksiz ressamlar olarak geçiyor bu ekip üyeleri. Biz hem İstanbul hem de İtalya'daki dönem gazetelerinde İtalya'dan gelen bu yardımcı ekip üyelerinin kimler olduğunu kısmen öğrenebiliyoruz. Bu arada dönemin birçok İtalyan gazetesinde Doğu'daki İtalyanlar başlığı altında Doğu ülkelerinde çalışan İtalyanların faaliyetleri anlatılıyor. Daronco'nun yapmakta olduğu İstanbul sergisi de bu anlamda önemseniyor ve Piemonte veya Friuli bölgesi gazetelerinde aşama aşama konu ediliyor. Bunlardan da öğrendiğimiz kadarıyla Torinolu genç bir mimar olan Annibale Rigotti, Torinolu ressam ve avukat Giuseppe Lavini, mühendis ya da mimar oldukları anlaşılan, sadece soy isimleri gazetelerde belirtilen Beniami ve Rossetti isimli kişiler İstanbul'a geliyor. Annibale Rigotti ve Giuseppe Lavini, Daronco'nun daha önceden de tanıdığı, belli bir arkadaşlık ve profesyonel ilişki içinde olduğu kişiler. Bunlardan Giuseppe Lavini'yi Venedik Akademisi'nde öğrencilik yaptığı yıllardan beri tanıdığını biliyoruz. Ve Lavini serginin organizasyon işinde görev almak amacıyla İstanbul'a geliyor. Annibale Rigotti ise tasarımda ve uygulamada aktif olarak görev almak için gazetelerde ya da belgelerde belirtildiği gibi tırnak içinde asistan mühendis sıfatıyla geliyor. Rigotti'nin geçmişinden de kısaca bahsetmek isterim isterseniz. 1870 Torino doğumlu. Torino'da Albertina Akademisi'nde 1887-1890 yılları arasında mimarlık eğitimi alıyor. Mezun olur olmaz da Daronco gibi çeşitli proje yarışmalarına katılmaya başlıyor. Ancak dönemin eğitim sisteminde mühendisler ve mimarlar farklı şartlar altında mezun oluyordu. Tıpkı Osmanlı'da da olduğu gibi mühendisler teknik, mimarlar daha ziyade stilistik alana hakimdi. Bu durumun Osmanlı'da netleşmesi bizim Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasıyla aslında bu ayrım netleşiyor biraz. Yeni mezun olan mimarların inşaat projelerinin imza yetkisi yoktu. Bu nedenle iş yapabilmek için de bir mühendise ihtiyaç duyuyorlardı. Daronco ile profesyonel birliktelikleri bu amaç doğrultusunda başlıyor. Aslında Daronco da benzer bir mimarlık eğitimi almış ama sahada kendini kanıtlamış bir mimar o dönemde. İki mimarın tanışıklığı ise mektuplarından öğrendiğimize göre 1890 Torino sergisi yıllarına kadar uzanıyor. Muhtemelen Albertina Akademisi'ndeki ahbapları vasıtasıyla onu tanımış Daronco. Örneğin öğrencilik yıllarından beri tanıdığı Lavini İstanbul'a gelmeden önce Albertina Akademisi'nde sekreterlik yapıyordu. Ona yeni mezun olan Rigotti'yi önermiş olabilir. Öte yandan Rigotti, Daronco ile benzer bir mimari anlayışla yetişiyor. Viyolojik ve Otto Wagner okulu onun da usta olarak saydığı değerler arasında. Yerel mimarlık öğelerinden modern bir üslup yaratma sürecinde o da yararlanıyor. Hatta bu yüzyıl dönümünün genel bir anlayışı ve Le Corbusier'e kadar ucunu götürebileceğimiz bir anlayış.
Annibale Rigotti İstanbul'da Aranco ile beraber neler yapıyor ya da ondan bağımsız çalışmaları var mı? Biraz onlardan da bahsedebiliriz.
Daronco'nun daveti sonucu İstanbul sergisinde görev almak için 1893 yılının Kasım ayında geliyor Rigotti İstanbul'a. Bu arada gelmeden önce Théophile Gautier ve Pierre Loti'nin İstanbul üzerine yazdıklarını okuyor. Amici zaten çok yakın bir dostu. Ondan da bir şeyler öğrenmiş olmalı burası hakkında. İlk etapta İstanbul sergisine yardım ediyor. Bu sergiye bilinen en önemli katkısı serginin alçı maketini hazırlamış olması. Bu maket bilindiği kadarıyla günümüzde kayıp ve hakkında bilinenler dönemin anlatılarıyla sınırlıydı. Gazetelere dönemin yerli ve yabancı gazetelerine haber konusu olmuş. Bunlardan da öğrendiğimize göre 21 Şubat 1894 günü bu maket 2. Abdülhamit'e sunulmuş ve onun takdirini kazanmış. Bu arada ben Rigotti'nin Torino'daki arşivinde çalıştım. Ailenin 4. kuşak Ferdi Mimar Chiara Rigotti bana bütün aile arşivini açtı. 4 kuşak boyunca mimar bir aile. Annibale'nin oğlu Giorgio, Giorgio'nun oğlu Giorgio Maria olmak üzere böyle 3 kuşak boyunca mimar bir aile ve bütün bu ailenin ürettiği projeler, resimler, topladıkları antikalar bu arşivde korunuyor. Çok sistemli bir arşiv. Ben burada Rigotti'nin İstanbul'da yaptığı çizimlere ulaştım. Sergi için hazırladığım maketin dönem fotoğrafları da aynı arşivde korunuyor. Sonuç olarak bu maketin fotoğrafları bize serginin ileriki aşamalarında ne durumda olduğunu belgelemesi bakımından önemli. Örneğin ilk projeyle Daronco'nun o Dolmabahçe'de sergilenen ilk projesiyle kıyasladığımızda bu fotoğrafları daha neobarok bir üslubun tercih edilmiş olduğunu ve ilk öneriye göre bazı binalarda değişikliğe gidildiğini görebiliyoruz. Deprem nedeniyle bu proje iptal edildiğinde ekibin diğer yabancı üyeleri İtalya'ya dönerken Rigotti Daronco ile İstanbul'da kalıyor. Bir yandan farklı topraklarda kendini kanıtlama arzusu içinde. Önce deprem sonrası Yıldız Sarayı onarımlarında ve bazı yeniden yapım projelerinde ona yardım ediyor. Yine Daronco'nun İstanbul'da saray dışından bahaneler için yaptığı projeleri kapsamında çizimler yapıyor. Şeyhülislam evi örneği gibi. Ondan bağımsız olarak 1896 tarihli uygulanmayan iki projesi var. Bunlardan biri olasılıkla bir karakol, diğeri de Boğaz'da köşk olarak adlandırdığı projesi. Özellikle köşkte onun Viyana okulu etkili modern ve rasyonalist biçim dilinin oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu işlerden de anlaşılacağı gibi Rigotti'nin İstanbul çalışmaları genellikle yardımcısı konumunda olduğu Daronco'nun ekseninde gelişiyor. Ancak Rigotti kendisini onun asistanı veya öğrencisi olarak asla görmüyor. Şöyle diyor hatta bir yazısında: "Daronco benim çok değerli bir dostum olsa da ustam olamazdı. Çünkü birbirimizden çok farklıydık. Ona göre kendi mimarisi zengin, benimkisi ise fakirdir. Ama benimkisi bugünün simgesidir. Yani geleceğe dönüktür." Burada Daronco'nun süslemeci üslubuna karşılık kendisinin daha işlevsel ve modern bir üslubu olduğunun altını çiziyor aslında. Öte yandan Rigotti'nin İstanbul'daki son yılındaki çalışmaları onun doğuda kalmaya ve üretmeye devam etmesinin bir göstergesi gibi. Bu yıl içinde herhangi bir çizimi günümüze ulaşmasa da Konya Tren İstasyonu'nun projelendirmesini ve olasılıkla da uygulamasını yaptığını biliyoruz. Bunu da bir İtalyan gazetesinden, La Stampa'dan öğreniyoruz. Bu haberde bu projeden övgüyle bahsediliyor. Yine aynı yıl 1896 yılında İstanbul'dan Bulgaristan'daki Sistov Tiyatrosu proje yarışmasına katılıyor ve kazanıyor bu yarışmayı. Son olarak da Tiflis-Batum Demiryolu hattı projesini kabul ediyor. İşler henüz başlamamışken 1896 yılı Noeli için Torino'ya gidiyor. Babasının ısrarları üzerine bu görevden vazgeçiyor ve İstanbul'a bir daha geri dönmüyor. Rigotti'nin İstanbul macerası böylece bitmiş oluyor.
Ve iki mimar aslında İstanbul'a çok hani büyük katkılarda bulunuyorlar. Sanırım ikisi de bahsettiğiniz gibi ülkesine dönüyor ve kendi ülkelerine birlikte çalışmaya devam ediyorlar mı yoksa yolları ayrılıyor mu?
Birlikte çalışmaları devam ediyor fakat Daronco İstanbul'da daha uzun kaldığı için 1909'a kadar kalıyor burada çünkü. Ayrı coğrafyalarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Birlikte yaptıkları İtalya'daki en önemli projelerden biri 1902 Torino Uluslararası Modern Sanatlar Sergisi pavyonları. Bu projenin baş mimar Daronco olmasına rağmen onun İstanbul görevleri nedeniyle inşaat işlerini Rigotti yürütmüş ve bazı pavyonları o tasarlamış. Bu arada bu sergi projesine iki mimar ayrı ayrı yarışmaya katılıyor. Daronco birinci oluyor, Rigotti ikinci oluyor. Jüri de uygulamayı iki mimara veriyor ama Daronco baş mimar olacak şekilde. Aslında İstanbul sergisi deneyimi Torino sergisi projesinde iki mimara bir altyapı oluşturdu diyebiliriz. Ve nitekim Torino sergisi birçok özelliğiyle Uluslararası Arnavo'nun ve İtalyan modernizminin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olmuş. Dolayısıyla Daronco başta olmak üzere iki mimarın adının Avrupa'da duyulmasını sağlamış. Beraber yaptıkları bir diğer önemli iş Daronco'nun Torino'daki kendi evi. Casa Javelli Daronco olarak anılıyor bu ev. 1903-1906 yılları arasında inşa edilen bu evin tasarımını en ince ayrıntısına kadar Daronco yapmış. Fakat kendisi İstanbul'da yine yoğun bir tempo içinde olduğundan inşaat işlerini arkadaşları Mühendis Enrico Bonelli ve Rigotti yürütmüş. Daronco İtalya'daki diğer projeleri gibi İstanbul'dan gönderdiği çok sayıda çizim ve bunları açıklayan mektupla bu inşaatı yönetmiş. Bu evin tasarımı da ilginç. Osmanlı konut mimarisinden bazı öğeleri buraya aktarmış. Daronco'nun İstanbul'dan dönüşünden sonra da iş bağlantıları 1920'lere kadar devam etmiş. Beraber proje yarışmalarına katılmışlar. Kimi zaman birbirlerine rakip olmuşlar. Bundan sonra iş bağlantıları zayıflasa da çünkü artık ikisi de yaşlanmış. Daronco'nun 1932'de ölümüne kadar görüşüyorlar ve birbirlerinden uzak olsalar da her zaman yazışıyorlar.
Bahsettiğimiz gibi 19. yüzyılda bu iki önemli mimar İstanbul'a damgalarını vuruyor. Mimarlık alanında hatırı sayılır boyuna sahip iki önemli ismin Uluslararası Arnavo'ya ve modern mimariye katkıları nelerdir? Ve aslında İstanbul Ve Arnavut hikayesini sormak istiyorum. Bir iki mimarın çalışmaları İstanbul görünümüne, mimari mirasına nasıl katkıda bulunuyor?
Başta da söylediğim gibi iki mimar Avusturya-Alman çağdaş mimarisinden önemli ölçüde etkileniyor. Viyana okulu biçimlerini kendi kişisel deneyimleriyle birleştirerek modern ve kozmopolit bir mimari dil oluşturuyorlar. İstanbul deneyimleri bu kozmopolit dillerinin önemli bir bileşeni oluyor. Bu anlamda İtalyan libertisine önemli katkılar sağlıyorlar. Ancak bu üslubu yorumlama konusunda iki mimar arasında belirgin farklar var. Daronco daha süslemeci ve doğulu formları daha baskın kullanıyor Arnavut içinde. İstanbul Botero Apartmanı, 1902 Torino sergisi, 1903 Udine'de bölge sergisi bir yıl arayla yaptığı projeler. Bunlar daha çok uluslararası Arnavut niteliğinde çalışmaları. Bunlardan sonra özellikle 1903 ve 1906 arasında Orta Avrupa kaynaklı Arnavut biçimlerine Bizans ve Osmanlı mimari geleneklerini eklediği bir sentezle karşımıza çıkıyor. Karaköy Mescidi ve Şeyh Zafir Külliyesi bu dönemine örnek olarak verilebilir. Bu anlamda Daronco İtalyan libertisi içinde Ernesto Basile, Pietro Fenoglio, Giuseppe Sommaruga gibi protagonistler arasında unik bir mimar olarak değerlendiriliyor. Rigotti ise 1902 Torino sergisi sonrası özellikle konut türündeki bazı uygulamalarıyla Liberti'nin temsilcileri arasında değerlendiriliyor. İtalya'da Piemonte'nin kuzeyinde Domodossola'da yaptığı Falcioni villası ve Torino'daki Baravalle villası gibi uygulamalarında Viyana okulunun süsleme anlayışını sadeleştirerek daha çizgisel ve geometrik hale getirerek kullanıyor. Sonraki çalışmalarında belirginleşen bu yaklaşımıyla İtalyan rasyonalist akımının da yolunu açıyor. Hatta bu akımın temsilcilerinden biri olan Alberto Sartoris'in de hocası oluyor. İstanbul mimarisine kattıklarına gelince 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı İstanbul mimarisine Daronco'nun çok önemli katkıları var. Arnavut üslubunun başta Viyana olmak üzere Orta Avrupa kaynaklı okulların İstanbul'da tanınmasında öncülük ediyor. Bu anlamda İstanbul'daki diğer Arnavut uygulayıcılarına da örnek oluyor. Örneğin Botero Apartmanı'nın üst katında bir defne ağacı soyutlaması vardır. Daronco bunu Olbrich'in sezesyon binasından esinlenerek yapmıştır. Bunun yerel Arnavut uygulayıcıları tarafından birçok varyasyonu yapılıyor daha sonra İstanbul'da. Üslup dışında beton, demir, cam gibi yeni yapım malzemelerini ilk kullananlardan biri Daronco İstanbul'da. Ayrıca Botero Apartmanı gibi çift işlevli, konut ve iş yeri birlikteliği gibi yeni yapı türlerini İstanbul'a tanıtıyor. Yine Boğaz'da kırma çatıları, kule benzeri sembolik öğeleriyle İngiliz kır evlerinden esinler taşıyan konutlar tasarlıyor. Sonuçta biraz önce önemlerini de sıraladığımız gibi İstanbul'un mimari dokusuna çeşitlilik katıyor Daronco. Rigotti ise buradayken Daronco'nun arka planındaki bir figür olarak çalışıyor. Tamamıyla onun imzasını taşıyan bir yapı yok İstanbul'da. Fakat nadir de olsa İstanbul'dan aldığı bazı temaları İtalya'ya taşımış o da Daronco gibi. Örneğin Falcioni villasında Osmanlı sivil mimarisine atıfta bulunarak ahşap strüktürlü bir cumba kullanmış. Ve bu yapı günümüze ulaşamasa da fotoğraflarında görüyoruz bunu. Bir de Rigotti ile ilgili son olarak şunu belirtmek istiyorum. Rigotti 1907-1909 ve daha sonra 1923 ve 1925 yılları arasında Siyam Krallığı'nda yani günümüzdeki Tayland'da çeşitli çalışmalar yapmış. Yani ikinci bir doğu, hatta daha da doğu olan bir deneyimi var. Bunda da İstanbul'da genç yaşlarında yaşadığı yılların cesaretlendirici etkisi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ikisi de gerek Daronco gerekse Rigotti ürettikleriyle modern kozmopolit mimariye önemli katkılar sağlıyorlar.
Peki bu sohbetimizi sizinle bitirmeden önce beşi bir yerde bölümümüz için İstanbul'la ilgili 5 soru sormak istiyorum sadece canım. İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
Elbette çalıştığım üniversitenin çok değerli kitap koleksiyonları ve etkileyici kütüphaneleri var. Ama benim uzun yıllardır en rahat çalıştığım kütüphane sizin de başta belirttiğiniz gibi Anamet. Fiziksel ortamı ve bizim alanlarla ilgili yayınlara sahip olması yanında sanat tarihi, arkeoloji, müzecilik gibi disiplinlerde çalışan araştırmacıları aynı çatı altında toplaması bunda etkili sanırım. Bir anlamda bizler için bir temas ve karşılaşma alanı burası. Bunun dışında da Avrupa yakasında yaşayan biri olarak İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve SALT kütüphanelerine de yararlandığım kaynaklar ölçüsünde sıklıkla gidiyorum.
İstanbul'da öğrendiğiniz kitap hangisi?
Bir kitap değil de birçok kitaptan söz edebiliriz bu konuda ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Çünkü İstanbul ucu bucağı olmayan bir yer sonuçta. Başta bir klasik olarak İstanbul Ansiklopedisi'ni vermek isterim. Bizim alanlarda çalışanların bir gerçeği bu bence İstanbul Ansiklopedisi. Bunun dışında tabii Semavi Ece'nin İstanbul üzerine yazdıklarından çok şey öğrendim. Bir Bizansçı olmasam da Osmanlı çalışan biri olarak herhangi bir konunun öncesine bakmak istediğimde karşıma Ece çıkıyor. Tarih boyunca İstanbul, Bizans devrinde Boğaziçi, Galata ve Kulesi gibi İstanbul'un çeşitli kurumları ve binaları üzerine olan tek tek yazılarından çok şey öğrendim diyebilirim. Bir de edebiyattan bir örnek vermek isterim. Tanpınar'ın Beşşehir'indeki İstanbul bölümü beni çok etkilemiştir. Aslında Tanpınar'ın bütün kitaplarında tabii İstanbul çok önemli bir yer kaplıyor. Ama burada mimarisinden ağaçlarına, insanlarına, kahvehanelerinden eğlence hayatına kadar öyle güzel anlatır ki İstanbul'u. Onun sözleriyle İstanbul'a bakınca insan görmediklerini görüyor ya da duymadıklarını duyuyor. Ben bu kitap eşliğinde işte Sinan'ın yapılarını gezdiğimi ya da İstanbul'un ağaçlarına baktığımı biliyorum. Sonuçta yeni sorular sorduruyor insana bu kitap, bu bölümden beni çok etkilemişti.
İstanbul'a dair öğrencilerinize, yakın arkadaşlarınıza önerdiğiniz mutlaka okuması gereken kitaplar hangileri?
Bu konuda da bir sınır yok tabii ama birkaç örnek vermek gerekirse nacizane. Doğan Kuba'nın İstanbul Bir Kent Tarihi, Bizantyon'dan İstanbul'a, şehrin kentsel değişimlerini katman katman öğrenmek için kıymetli bir kaynak bence. Zeynep Çelik'in 19. yüzyılda Osmanlı başkenti değişen İstanbul'u, çalıştığım dönem itibariyle elimin altında olan kaynaklardan biri ve Tanzimat reformlarını İstanbul'u nasıl değiştirdiğine, dönüştürdüğüne dair faydalı bir yayın. Tek bir kitap olmasa da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün yıllığını mutlaka önermek isterim. İstanbul'un her dönemine, tarihine, kültürüne, coğrafyasına odaklanan araştırma makalelerini bir araya getiren son derece nitelikli bir süreli yayın. Yine şehrin tarihsel dönemlerine zamanın gözlemcileri yoluyla bakmak, yani seyahatnameler bu anlamda faydalı oluyor. Çok örnek var tabii ama ben yine kendi çalıştığım dönem ve konu itibariyle Amicis'in Konstantinopolis'ini önermek isterim. Geç Tanzimat döneminde geçer bu da. Son olarak da eski seyahatname geleneğinin geç örneklerinden biri olarak Le Corbusier'in Şark Seyahati İstanbul 1911 adlı kitabını öneririm. Bu da aslında Balkanlar İstanbul Aynaruz ekseninde geçer ama hedefi İstanbul'dur. Ve mimarın çizimleriyle de görsellik kazanmış bir kitap, bir seyahat. İkinci Meşrutiyet dönemi İstanbul'una tanıklık etmesi bakımından okunmalı bence.
Seyahatnameler konusunda ben de katılıyorum. Ama ikisi okuduğumda ben çok sevmiştim. Çünkü her türlü detay, günlük hayata dair şeydi, işte köpekler olsun, yemek olsun, hani bütün ince ayrıntılarına kadar anlatıyordu. Gerçekten çok keyifli bir seyahatnameydi. Bunun dışında Yıllık Dergisi dediğiniz çok önemli bir yayın. Şöyle ki özellikle derginin en sonunda barındırdığı indekste, yani o sene İstanbul üzerine yayınlanan makaleleri, kitapları görmeniz açısından, kimler nelerle ilgileniyor onu görebilmeniz açısından mükemmel bir bence kaynak. Yıllık Dergisi'ni ben de gerçekten çok beğeniyle takip ediyorum. Birçok arkadaşım da orada makalesi yayınlandı. Gerçekten çok başarılı bir açık erişimli bir kaynak. Mutlaka İstanbul'la ilgilenenlerin bir bakması gerekiyor her yıl diye düşünüyorum, yılla.
Kesinlikle. Yeni formatı da çok güzel olmuş bu
Evet,
arada.
gerçekten çok da güzel, çok da rahat kullanılabilir bir formatı var. Zaten dergi parkta açık, istediği gibi insanlar girip bakabilirler. Peki, çok uzaklardayken size İstanbul'u hatırlatan yemekler, içecekler neler?
Çok uzaklardayken yani herhalde yine bir klasik olarak balık meze rakı masası bana İstanbul'u hatırlatır diyebilirim.
Sizi aldık. Bir zaman makinesine koyduk. Bir döneme gidiyoruz hep beraber. Hangi döneme gidiyoruz?
1900'lerin başında İstanbul'da Galata ve Pera bölgesine gitmek isterdim. Özellikle 1900 senesine gitmek isterdim.
Var mı özel sebebi?
Çünkü Avrupa'da yenilik arayışlarıyla dolu bir yıl bu yıl. Yeni bir yüzyıl, yeni bir üslupla müjdeleniyor Arnavo ile. Paris'te Masal Diyarı gibi bir sergi düzenleniyor ki eğer bir bilet verirseniz oraya da gitmek isterim. Sinemanın ortaya çıkışı buna paralel gelişiyor. Sadece sanat ve mimarlık alanında değil, sosyal yaşamda da birçok yenilik oluyor. Kadınların toplumdaki konumlarının değişmeye başladığı bir zaman. Sporda da yenilikler var. İlk kez bu yılda Olimpiyatlar Yunanistan dışında bir yerde, Paris'te yapılıyor. Sonuçta Avrupa başkentlerinde olan bütün bu yeniliklerin İstanbul gündelik hayatına nasıl yansıdığını ya da nasıl bir heyecan yarattığını, bir heyecan yarattı mı bu ortamı merak ediyorum ve bu nedenle de bu yıla gitmek istiyorum.
Pera'da olacağınıza göre de büyük ihtimal Aranko ile karşılaşma ihtimaliniz de var. Çok da uzak değilsiniz birbirinize.
Evet, hatta Botter Apartmanı'nın da inşa ediliyor herhalde o sıralarda. Onun da şantiyesini bir
Uzaktan
görebiliriz
görülebilir.
o yılda. Çok güzel olurdu açıkçası o yılda o bölgeye gitmek. Bu yıla ait bir kitap var, çok da değerli bir kitap. Barilleri ve Godoli'nin yapmış olduğu İstanbul 1900 kitabı. Tabii mimarlığa ve iç dekorasyona odaklanan bir kitap bu. Ama gündelik hayatına dair de bir şey yazılabilir. Çünkü gerçekten o sosyal hayatın her alanına yansıyan birçok yenilik oluyor bu yılda Avrupa'da. Bizde nasıl şeyler oldu? Bunları aslında merak ediyorum. Derdim birebir.
Ben de isterim açıkçası. Peki Hatice Hanım, bu yayında sizinle çizmenin bir ucundan kalkıp İstanbul'a yol düşen Tanzimat sonrası Osmanlı mimarisinin şekillenmesine büyük katkılarda bulunan İtalyan mimarlar Raimondo Doronco, Annibal Rigotti'yi konuştuk. 19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul'u ziyaret eden Doronco'nun gerek 2. Abdülhamit Sarayı'na ve yönetim kadrolarına bağlı çalışmalarından, gerek ürettiği zengin yapı repertuarından, gerekse Arnavut üslubunun Osmanlı'da tanınmasına verdiği katkılardan bahsettik. Ronco'nun yakın arkadaşı Torinolu genç mimar Annibal Rigotti'nin başta İstanbul sergisi olmak üzere Ronco'ya Osmanlı hükümeti tarafından verilen bazı proje ve restorasyon görevlerindeki çalışmalarını, genç mimarın kendi bağımsız çalışmalarını konuştuk. Son olarak da iki mimarın uluslararası Arnavut'a ve modern mimariye verdikleri katkılara ve bu katkıların İstanbul'daki yansımalarına değindik. 19. yüzyılda İstanbul'da İtalyan rüzgarları estiren, İstanbul'a değerli yapılar armağan eden bu iki önemli mimar ile bizleri bir araya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde bir araya geliriz.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu yayında konuğumuz Hatice Adıgüzel'iydi. Kendisi de geç Osmanlı İstanbul'un İtalyan mimarları Raimondo Doronco, Annibal Rigotti'yi konuştuk. 1893 yılında 2. Abdülhamit'in düzenlemeyi planladığı Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi Umumisi'nin tasarım ve uygulamasını yapmak üzere İstanbul'a gelen Doronco'nun İstanbul'daki farklı müşteriler grupları için yaptığı yalı, binalardan, çalışmalarından, Torinolu mimar Annibal Rigotti'nin Doronco ile birlikte İstanbul'da gerçekleştirdikleri projelerden, Yıldız Sarayı onarımlarından, Şehlüsamemi, Muhafızlar Binası, Şiviştov Tiyatrosu projelerinden, Uluslararası Arnavut Hareketi'nin İstanbul mimarisine yansımalarından bahsettik. Babali mimar Doronco'nun, onun yardımcı mimarı Annibal Rigotti'nin İstanbul maceraları üzerine gerçekleştirdiğiniz bu keyifli sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı ve İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle.